Ayrım 22, Vezir Ekberhan'daki büyük evin önüne gelince Ferit, Landkreiser'ı yavaşlattı. Sonra konuklar yolu 15 numaradaki geniş araziyi çeviren, duvarların üstünden sokağa sarkan söğüt ağaçlarının gölgesine yanaştı. Motoru durdurdu, bir dakika kadar konuşmadan durduk, soğuyan motorun çıkardığı çıtırtıları dinledik. Ferit kıpırdandı, hala marş yuvasından sarkan anahtarla oynadı. Bir şey söylemeye hazırlandığını anlamıştım. Sonunda özür dileyen bir tınıyla, "Seni arabada beklesem daha iyi olacak," dedi. Bana bakamıyordu. Bundan sonrası artık senin meselen. Ben koluna dokundum. Ferit, sana ödediğim paranın kat kat fazlasını yaptın. İçeriye benimle birlikte girmeni beklemiyorum zaten. Oysa yalnız girmek istemiyordum. Hakkında öğrendiklerime karşın babanın şu anda yanında olması için çok şey verirdim. Baba olsaydı ön kapıyı ardına kadar açıp içeriye dalar, sorumlu kişiyle görüşeceğini bildirir, yoluna çıkanın da sakalını yolardı. Ama baba öleli çok olmuştu. Hayvart'taki küçük mezarlığın Afgan bölümünde yatıyordu. Daha geçen ay Süreyya ile birlikte mezar taşının önüne papatyalı, süsenli bir buket bırakmıştık. Artık tek başımaydım. Arabadan indim, yüksek, çift kanatlı, ahşap giriş kapısına doğru ilerledim. Zili çaldım ama ses çıkmadı. Elektrik hala kesikti. Bunun üzerine kapıyı yumrukladım. Bir dakika sonra içeriden bazı sesler geldi, kapı açıldı, Kalaşnikovlu iki adam göründü. Arabada oturan Feride baktım, dudaklarımı oynatarak döneceğim dedim. Bundan hiç de emin değildim. Silahlı adamlar beni tepeden tırnağa hızla yokladılar. Bacaklarımı vurdular, apış arama dokundular. Bir tanesi peşto dilinde bir şey söyledi, gülüştüler. Ana kapıdan geçtik. Muhafızlar önüme düştü. Son derece bakımlı bir çimenlikten, dibinde sıra sıra sardunya ile dikenli çalı bulunan bir duvarın önünden geçtik. Bahçenin karşı köşesinde eski tulumbalı bir kuyu vardı. Hümayun Kaka'nın Celalabad'daki evinde de tıpkı böyle bir kuyu bulunduğunu anımsadım. İkizlerle Fazıl'a ve Kerim'i içine çakıl taşı atar, suya değerken çıkaracağı şıpırtıyı beklerdik. Ön basamakları tırmandık, geniş, mobilyası az, ferah bir eve girdik. Holü geçtik, bir duvardan kocaman bir Afgan bayrağı sarkıyordu. Adamlar beni üst kattaki bir odaya çıkardılar. Bir çift yeşil divan, karşı uçta da geniş ekran bir televizyon. Duvarlardan birine, üzerine Mekke tasviri işlenmiş bir seccade asılıydı. Yapı aslından biraz daha uzun betimlenmiş gibi geldi bana. Adamlardan daha yaşlı görüneni tüfeğinin namlusuyla divanlardan birini işaret etti. Gidip oturdum, odadan çıktılar. Bacak bacak üstüne attım, bacağımı indirdim, terli ellerimi dizlerime koydum. Bu beni gergin mi gösterirdi? Ellerimi birleştirdim, bunun daha da kötü olduğuna karar verdim, sonunda kollarımı göğsümde kavuşturdum. Şakaklarımdaki kan zonkluyordu. Bir ıssızlığın ortasındaydım. Kafamda yüzlerce düşünce uçuşuyor ama ben düşünmeyi kesinlikle istemiyordum. Çünkü aklımın hala çalışabilen bir zerresi bu yaptığım şeyin tam anlamıyla delilik olduğunu söylüyordu. Karımdan binlerce kilometre uzakta, bir hapishane hücresini çağrıştıran bir odada daha birkaç saat önce iki kişiyi öldürdüğünü gözlerimle gördüğüm bir adamı bekliyordum. Bu gerçekten delilikti. Daha da kötüsü sorumsuzluktu. Süreyya'yı daha 36 yaşında biva dul bırakma olasılığım hali yüksekti doğrusu. Bu sen değilsin Emir diyordu içimdeki bir ses. Sen ödleksin. Böyle yaratılmışsın. Buysa o kadar da kötü bir şey değil. Çünkü sende hiç olmazsa kendine bu konuda yalan söylememek gibi bir erdem var. Kendini kandırmıyorsun. Bu konuda hayır. Dürüst olunduğu sürece korkaklık dünyanın sonu değildir. Ama ne zamanki bir ödlek kim olduğunu unutur, işte o zaman Allah yardımcısı olsun. Divanın önünde bir sehpa vardı. Altında metal ayakların birleştiği noktaya geçirilmiş olan çembere ceviz büyüklüğünde pirinç toprağı tutturulmuştu. Tıpkı bunun gibi bir masa görmüştüm. Nerede? Sonra anımsadım. Peşaver'de, kendimi sokağa attığım gece girdiğim o kalabalık çay evinde. Sehpanın üzerindeki kasede kırmızı üzüm salkımları vardı. Bir tane kopardım, ağzıma attım. Bir şeylerle ne olursa oyalanmak, kafamdaki sesi susturmak zorundaydım. Üzüm tatlıydı. Bir tane daha yedim. Bunun çok uzun bir süre için mideme girecek son katı gıda olduğunu farkında değildim elbette. Kapı açıldı, tüfekli adamlar göründü. Uzun boylu, beyazlı, John Lennon gözlüğünü hala çıkartmamış olan talip aralarındaydı. Son yıllarda pek moda olan şu mistik akıl hocalarını geniş omuzlu bir guruyu andırıyordu. Karşındaki koltuğa oturdu, ellerini kolçaklara dayadı. Uzun bir süre konuşmadı. Dikkatle beni süzdü, bir eliyle koltuğun döşemesinde tempo tutuyor, öteki eliyle de mavi bir tesbihin tanelerini çekiyordu. Beyaz gömleğinin üzerine siyah bir yelek giymiş, altın bir kol saati takmıştı. Gözüme gömleğinin sol kolundaki kurumuş kan lekesi ilişti. Gündüzki infazdan sonra giysilerini değiştirmemiş olması ürkütücü, afallatıcıydı. Arada bir boştaki eli kalkıyor, Kalın parmakları havadaki bir şeyle oynuyordu. Sıvazlamayı andıran ağır devinimler aşağı yukarı sağa sola görünmeyen bir kediyi okşuyordu sanki. Kollarından biri sıvalıydı. Kalın bileğinin biraz üstünde bazı izler gördüm. Aynı izlere San Francisco'nun karanlık sokaklarında yaşayan evsizlerde de rastlamıştım. Teni öteki adamlardan çok daha açık, hatta soluktu. Alnında kara türbanının hemen altında küçük ter damlaları parlıyordu. Göğsüne kadar uzanan sakalının rengi de diğerlerinden daha açıktı. "Selamın aleyküm," dedi. "Selam. Şunu çıkartabilirsin artık." "Efendim?" Avucunu silahlı adamlardan birini çevirdi, salladı. Cırt! Bir anda yanaklarıma bir sürü iğne battı. Muhafız benim sakalı havaya atıp tutuyor, kıkır kıkır gülüyordu. Talip sırıttı. "Çok daha iyilerini gördüm. Böylesi daha rahat, ne dersin?" Parmaklarını oynattı, yumruğunu sıkıp açarak birkaç tanesini çıtlattı. "Evet, bugünkü gösteriyi beğendin inşallah." Yanaklarımı ovuşturdum. Gösteriydi demek. Sesimin içimdeki dehşet patlamasını ele vermediğini umdum. İnfazlar en görkemli gösteri türüdür kardeşim. Çarpıcı, heyecanlandıran, meraklandıran, en iyi yanında kitlesel eğitim sağlaması tabii. Parmaklarını şaklattı. Muhafızlardan genç olanı onun sigarasını yaktı. Talip güldü. Kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Elleri titriyordu. Az kaldı sigarayı düşürüyordu. Ama gerçek bir gösteri izlemek için mezarda yanımda olman gerekirdi. Ağustos 1998'de. Anlayamadım. Leşlerini ortada bıraktık, köpekler yesin diye, bilirsin. Lafı nereye getirdiğini anlamıştım. Kalktı, divanın çevresinde iki tur attı. Yeniden oturdu, hızlı hızlı anlatmaya başladı. Kapı kapı dolaştık, erkekleri, oğlan çocuklarını topladık. Oracıkta ailelerin gözü önünde vurduk. Görmeleri için, kim olduklarını, ait oldukları yeri unutmamaları için. Solukları sıklaştı. Bazen kapıları kırıp evlere dalıyorduk. Sonra ben makineli tüfeğimin namlusuyla odayı rastgele tarıyordum. Ta ki dumandan göz gözü görmez oluncaya kadar. Büyük bir sır verecekmiş gibi bana doğru eğildi. Bunu yapmamış biri, özgürleşme sözcüğünün anlamını katiyen anlayamaz. Hedefle dolu bir odada, bütün suçluluk ve pişmanlıklardan arınmış bir halde dikilip, bütün mermilerini boşaltmak, kendini erdemli, iyi ve ahlaklı hissetmek. O anda Allah'ın işini yaptığını bilmek. Soluk kesici, inan. Tesbihini öptü, başını yana eğdi. "Hatırlıyorsun değil mi Cavit?" "Evet ağa efendi, daha genç görünen muhafız." "Nasıl unutabilirim ki?" Mezar-ı Şerif'teki Hazara katliamını gazetelerde okumuştum. Taliban'ın son düşen kentlerden biri olan mezarı ele geçirişinin hemen ardından gerçekleşmişti. Süreyya'nın kahvaltıda kanı çekilmiş, bembeyaz bir yüzde gazeteyi bana uzatışını anımsadım. Kapı kapı dolaştık. "Yalnızca yemek ve namaz molası verdik," diye sürdürdü Talip sözünü. Sesindeki hoşnutluğu duyan biri katıldığı çok keyifli bir partiden söz ettiğini sanırdı. Cesetleri sokağın ortasında bıraktık. Ailelerden ölüyü alıp gizlice eve götürmeye kalkışanları da vurduk. Onları günlerce sokakta bıraktık. Köpekler yesin diye. Köpeklere köpek eti. Sigarasını söndürdü. Titreyen elleriyle gözlerini ovuşturdu. "Amerika'dan geldin demek." "Evet. O orospu nasıl son günlerde?" Ani bir işeme ihtiyacı hissettim. Geçmesi için dua ettim. "Bir erkek çocuk arıyorum." "Herkes aramıyor mu?" dedi. Kalaşnikovlu adamlar güldü. Dişleri nesverden yemyeşildi. "Burada senin yanında olduğunu öğrendim," dedim. "Adı Sohrab. Bir şey soracağım. O orospu ile ne işin var? Neden burada Müslüman kardeşlerinin yanında değilsin? Neden ülkene hizmet etmiyorsun?" Aklıma gideli çok uzun zaman oldu demekten başka bir şey gelmedi. Başım alev alev yanıyordu. Dizlerimi birleştirdim, mesanemi sıktım. Talip kapıda duran adamlara döndü. "Bu da cevap mı şimdi?" diye sordu. "Hayır ağa efendi," dediler bir ağızdan gülümseyerek. Gözleri bana çevrildi. Omuz silkti. "Cevap değil diyorlar." Bir sigara çıkardı. "Benim bulduğum çevrede sana en çok ihtiyacı olduğu sırada vatanını terk etmek ihanetle aynı kapıya çıkar. Seni vatanı yani suçuyla tutuklayabilir, hatta vurabilirim. Bu seni korkutuyor mu?" "Ben buraya çocuk için geldim." "Bu seni korkutuyor mu?" "Evet, korkutmalı," dedi. Divanda geriye yaslandı. Sigarasından derin bir nefes çekti. Süreyya'yı düşündüm. Bu beni sakinleştirdi. Orak biçimindeki doğum lekesini, boynunun zarif kıvrımını, ışıltılı gözlerini düşündüm. Düğün gecemizdeki halini, yeşil örtünün altında, aynadaki yansımalarımıza bakışımızı, onu sevdiğimi fısıldadığım zaman yanaklarının kızarıvermesini, eski bir Afgan şarkısının eşliğinde dans edişimizi, herkes seyredip alkışlarken bulanık bir çiçek, elbise, smokin ve gülümseyen yüz dünyasında nasıl hızla defalarca döndüğümüzü. Talip bir şey diyordu. "Efendim, onu görmek ister misin?" diye sordum. "Küçük oğlanımı görmek ister misin?" Bunu söylerken üst dudağı pis bir sırıtışla kıvrılmıştı. "Evet." Muhafız odadan çıktı. Bir kapının açılırken çıkardığı gıcırtıyı duydum. Muhafızın kaba bir sesle peştu dilinde bir şeyler söylediğini duydum. Sonra ayak sesleri ve her adımda şıngırdayan ziller. Bu bana Hasan'la birlikte Share Now'da kovaladığımız maymun adamı anımsattı. Dans etmesi için ona bir rupi verirdik. Maymunun boynundaki çıngıraklardan aynen bu şıngırtı çıkardı. Sonra kapı açıldı, muhafız içeriye girdi. Omzunda taşınabilir bir müzik seti vardı. Arkasında da safir mavisi, bol bir çapan tumban giymiş bir erkek çocuk. Benzerlik soluk kesiciydi. Afallatıcı. Rahim'in polaroidi gerçeği yansıtmıyordu. Oğlanın yüzü babasının o toparlak dolunay yüzüydü. Aynı sivri çene, deniz kabuğuna benzeyen kıvrık kulaklar ve aynı zayıf beden. Bu çocukluğumun Çin bebeğiydi. Kış günlerinde yelpaze gibi açılmış iskambil kartların üstünden, yazları babamın evinin damında uyurken cibinliğin gerisinden görünen yüz. Oğlanın saçları kazınmış, gözlerinin çevresine sürme çekilmişti. Yanaklarında doğal olmayan bir kırmızılık vardı. Odanın ortasında durunca ayak bileklerindeki halfallardan sarkan minik çıngıraklar sustu. Gözleri bana dikildi. Bir süre oyalandı. Sonra çıplak ayaklarına çevrildi. Muhafızlardan biri bir düğmeye bastı. Peştun müziği odayı doldurdu. Tabla, armonika ve inleyen bir dili ruba. Taliban'ın dinlemesi için çalındığı sürece müzik günah değildi anlaşılan. Üç erkek el çırpmaya başladılar. Vah vah maşallah diye çığırdılar. Sohrab kollarını kaldırdı, ağır ağır döndü. Parmak uçlarında yükseldi, zarifçe kıvrıldı, diz çöktü, sonra yeniden doğruldu, birkaç kez hızla döndü. Küçük elleri bileklerinden kıvrılıyor, parmaklar şıklıyor, boş bir sarkaç gibi bir o yana bir bu yana salınıyordu. Ayakları yeri dövüyor, çıngıraklar tablanın ritmiyle kusursuz bir uyum halinde çınlıyordu. Gözleri hep kapalıydı. Maşallah diye haykırdılar. Şahbaz, bravo. İki muhafız ıslık çalıyor, gülüyordu. Beyazlı Talip müziğe uyarak başını öne arkaya salladı, dudakları şehvetle aralanmıştı. Sohrab, gözleri kapalı, hayali bir dairenin içinde oynadı, dansı müzik bitinceye kadar sürdü. Şarkının son notasıyla ayağını sertçe yere vurunca, ziller son bir kez çıngırdadı, dönüşün tam ortasında duruverdi. Biya, biya oğlum, dedi Talip Sohrab'ı yanına çağırarak. Sohrab başı öne eğik ona gitti, bacakların arasında durdu. Talip kollarıyla oğlanı sardı. Bu benim küçük azaram, ne kadar yetenekli değil mi? Elleriyle çocuğun sırtını sıvazladı, koltuk altlarına dokundu. Muhafızlardan biri ötekini dürttü, alayla kıkırdadı. Talip onlara bizi yalnız bırakmalarını söyledi. Peki ağa efendi, dediler çıkarken. Talip oğlanı çevirdi, şimdi yüzü bana dönüktü. Kollarını Sohrab'ın beline doladı, çenesini çocuğun omzuna dayadı. Sohrab ayaklarına bakıyor, arada bir bana kaçamak, utangaç bakışlar fırlatıyordu. Adamın elleri çocuğun belinde gezindi, bir aşağı, bir yukarı, sonra yine aşağı, yavaşça, tatlılıkla. Merak ediyorum, dedi Talip, kan oturmuş gözlerini Sohrab'ın omzunun üstünden bana dikerek. Bizim babalıya ne oldu acaba? Soru, iki kaşımın arasında bir çekiş gibi indi. Yüzümdeki bütün kanın çekildiğini hissettim. Bacaklarım buz kesti, hissizleşti. Güldü. Ne sanıyordun yani? Şu uyduruk sakalı takınca seni tanıyamayacağım ama. Benim hakkımda bilmediğim bir şey var. Ben gördüğüm bir yüzü asla unutmam, asla. Dudaklarını Sohrab'ın kulağına sürttü, gözünü benden ayırmıyordu. Babanın öldüğünü duydum. Cık cık. Hep onun yanımıza çekmek istemişimdir. Görünüşe bakılırsa ödlek oğluyla yetinmem gerekecek. Güneş gözlüğünü çıkardı, kanlı gözlerini gözlerime dikti. Soluk almaya çalıştım, başaramadım. Gözümü kırpmayı denedim, başaramadım. Bunlar, bu an gerçek olamazdı. Bu, gerçeküstü, hayır deliceydi. Ciğerlerimdeki havayı çekip almış, çevremdeki dünyayı doldurmuştu. Yüzüm yanıyordu. Şu kalp parayla ilgili eski deyiş neydi? Evet, döner dolaşır seni bulur. Geçmişim aynen böyleydi işte. Eninde sonunda gelip beni buluyordu. Adı derinlerde bir yerde uğulduyor ama ben onu söylemek istemiyordum. Onu yüksek sesle söylersem bir ruh çağırma seansında ruhu değil de adın sahibini çağırmış olacaktım sanki. İyi ama zaten karşımdaydı. Bunca yıldan sonra kanlı canlı 10 adım uzağımda. Adı dudaklarından fırlayıverdi. Asse, Emircan. Burada ne işin var? Ağzımdan çıkar çıkmaz ne kadar aptalca bir soru olduğunu anladım ama aklıma söyleyecek başka hiçbir şey gelmemişti. Ben mi? Asef tek kaşını kaldırdı. Ben ait olduğum yerdeyim. Asıl soru, senin burada ne işin var? Söyledim ya dedim. Sesim titriyordu. Keşke etim bunu yapmasaydı. Keşke büzülüp kemiklerime yapışmasaydı. Çocuk için mi? Evet. Neden? Parasını öderim dedim. Parayı telgrafla getirtirim. Para mı? Asef kıkır kıkır güldü. Hiç Rockingham'ı duydun mu? Batı Avustralya'da bir cennet bahçesi. Görmelisin, kilometrelerce uzanan bir kumsal. Yemyeşil sular, masmavi bir gök. Annemle babam orada yaşıyor. Deniz kenarında bir villada, villanın arkasında bir golf sahası, bir de küçük göl var. Babam her gün golf oynuyor, annem tenisi yeğliyor. Babamın dediğine göre ters vuruşları zayıfmış. Bir Afgan lokantası ile iki kuyumcu dükkanları var, hepsi de tıkır tıkır işliyor. Bir üzüm kopardı, sevgiyle Sohrab'ın ağzına verdi. Dolayısıyla paraya ihtiyacım olduğunda telgrafla gönderirler. Sohrab'ın boynunun yan tarafını öptü. Çocuk irkildi, gözlerini yumdu. Ayrıca ben Şoravi ile para için dövüşmedim. Taliban'a da para için katılmadım. Onlara neden katıldığımı öğrenmek ister misin? Dudaklarım kurumuştu. Yaladım. Dilimin de kuruduğunu ayrımsadım. Asef sırıttı. Susadın mı? Hayır. Bence susadın. Hayır, iyiyim dedim. İşin doğrusu da o da ansızın aşırı ısınmıştı. Gözeneklerimden fışkıran ter tenime batıyordu. Bunlar gerçekten de oluyor muydu? Gerçekten de Asef'le karşılıklı oturuyor muydum? Nasıl dersen dedi. Evet, nerede kalmıştık? Ah tamam. Taliban'a katılışım. Eh aman aman dindar biri olmadığımı anımsıyorsundur. Ama bir gün ilahi bir olay yaşadım. Bir mucize. Hapisteyken. Dinlemek ister misin? Bir şey demedim. Güzel, anlatayım dedi. 1980'de Babrak Karmal'ın başa gelmesinden hemen sonra bir süre Poleh Çarki'de yattım. Bir gece bir grup perçemi evimize daldı. Tüfeklerini doğrultup annemi, babamı ve beni sıraya dizdiler. Bizim de geleceksiniz dediler. Aşağılık herifler. Ne nedenini söyledi ne de annemin sorularını yanıtladı. Eh söylemeye gerek yok. Komünistlerin ne kadar basit, bayağı insanlar olduğunu hepimiz biliriz. Adı sanı olmayan yoksul aile çocukları tabii. Şoravi'den önce ayakkabılarımı yalatmaya bile tenezzül etmediğim köpekler kalkmış bana silah doğrultuyor, emir veriyordu. Göğüslerinde perçemi bayrağı, burjuvaziyi yıkmakla övünüyor, asıl soyluluğun kendilerinde olduğunu iddia ediyorlardı. Her şey sil baştan yaşanıyordu. Zengini yakala, hapse at, yoldaşlarına örnek ol. Her neyse, bizi 6'şer kişilik gruplar halinde her biri bir buzdolabı büyüklüğündeki hücrelere tıktılar. Her gece komutan ölmüş eşek gibi kokan yarı Hazara, yarı Özbek bir yaratık tutuklulardan birini yıka paça hücreden çıkartır, o şişko yüzü hanter içinde kalıncaya kadar döverdi. Sonra bir sigara yakar, eklemlerini kütürdetir, çekip giderdi. Ertesi gece bir başka kurban seçerdi, bir gece beni seçti. Bundan daha kötü bir zamanlama olamazdı. 3 gündür kan işiyordum, böbrek taşı. Başına gelmediyse bilmezsin. İnan bana, dünyada bundan daha korkunç bir ağrı yoktur. Annem de böbrek taşlarından mustaripti. Bir keresinde bana bir taş düşürmektense doğum yapmayı yeğlerim demişti. Her neyse, elimden ne gelirdi. Beni dışarıya sürüklediler, bizimki de tekmelemeye başladı. Bu küçük tekme oyunu için özellikle giydiği çelik burunlu bir çizmesi vardı. Bana onlarla vuruyordu. Bağırıyor, çığlıklar atıyordum. O da beni var gücüyle tekmeliyordu. Sonra birden sol böbreğime bir tekme indirdi. Böbrek taşı düşüverdi. Öyle pat diye. Ah ne büyük bir rahatlamaydı. Asef güldü. Bunun üzerine bağırdım. Allahu Ekber. Tekmeleri daha da sertleşti. Kahkahalarla gülmeye başladım. Delirdi. Daha da sert vurmaya başladı. Ben güldükçe darbeleri şiddetleniyordu. O vurdukça ben gülüyordum. Beni hücreye taşırlarken hala gülüyordum. Güldüm, güldüm. Çünkü ansızın Allah'tan bir vahiy aldığımı anlamıştım. O benden yanaydı. Bir nedenle yaşamamı istiyordu. Biliyor musun? O komutana 2 yıl sonra savaş alanında rastladım. Allah'ın işine akıl sır ermiyor. Onu Meymanah'ın hemen dışında bir hendekte buldum. Göğsüne şarapnel yemişti, kan içindeydi. Ayağında yine o çizmeler vardı. Beni anımsadın mı diye sordum. Hayır dedi. Ben de az önce sana söylediğim şeyi yineledim. Yüzleri asla unutmadığımı yani. Sonra onu hayalarından vurdum. O günden beri de görevdeyim. Ne göreviymiş bu? Dediğimi duydum. Zinacıları taşlamak mı? Çocukların ırzına geçmek mi? Yüksek topuklu ayakkabı giydi diye kadınları kamçılamak, Hazaraları katletmek ve bütün bunları İslam adına yapmak. Sözcükler ağzımdan bir anda beklenmedik bir biçimde dökülvermişti. Yuları çekmeme kalmadan. Geri almayı isterdim. Gerisin geri yutmak. Ama olan olmuştu. Sınırı aşmıştım. Bu işten sağ kurtulma umudu. Eğer varsa tabii o küçücük umut da bu sözlerle birlikte uçup gitmişti. Asef'in yüzünü bir şaşkınlık yaladı. Bir an sonra da kayboldu. Hey, bu iş giderek eğlenceli bir hal alıyor dedi. Kıs kıs gülerek. Ama senin gibi hainin anlamadığı şeyler vardır. Ne gibi? Kaşları çatıldı. Halkınla, geleneklerinle, dilinle gururlanmak gibi. Afganistan çöple kirletilmiş, muhteşem bir malikaneye benziyor. Birinin o pislikleri temizlemesi gerek. Mezarda kapı kapı gezerken yaptığın şey bu muydu? Çöpleri mi topluyordun? Aynen. Batı'da bunun için kullanılan bir deyim var dedim. Buna etnik temizlik diyorlar. Öyle mi? Asef'in yüzü aydınlandı. Etnik temizlik. Beğendim. Kulağa çok hoş geliyor. Tek istediğim çocuk. Etnik temizlik diye mırıldandı Asef sözcüklerin tadına bakarak. Çocuğu istiyorum dedi bir kez daha. Sohrab'ın bana dikili gözleri parladı. Bunlar kurbanlık bir koyunun gözleriydi. Sürmesi bile aynıydı. Kurban Bayramı'nda Molla'nın arka bahçemizde kesmeye hazırlandığı koyunun gözlerine sürme çektiğini, ağzına da bir kesme şeker verdiğini çok iyi anımsıyordum. Sohrab'ın gözlerinde yalvarma görür gibi oldum. Nedenini söyle dedi Asef. Sohrab'ın kulak memesini dişlerinin arasına aldı. Hafifçe dişledi, sonra bıraktı. Alnı ter içindeydi. Bu beni ilgilendirir dedim. Onunla ne yapacaksın? Cilveli bir sırıtış. Daha doğrusu ona ne yapacaksın? İğrenç bir şey bu dedim. Nereden biliyorsun? Hiç denedin mi ki? Onu daha iyi bir yere götürmek istiyorum. Nedenini söyle. Bu konu beni ilgilendirir diye yine dedim. Bana böyle ters, aksi konuşma cesaretin neyin verdiğini bilmiyordum. Belki de nedeni nasılsa öleceğim gerçeğiydi. Merak ediyorum dedi Asep. Bunca yolu neden geldiğini merak ediyorum Emir. Bir Hazara için mi? Neden buradasın? Gerçek nedeni ne? Nedenlerim var dedim. Asef'in dudakları küçümsemeyle büzüldü. Pekala. Sohrab'ı sırtından sehpaya doğru sertçe itti. Sohrab'ın baldırı sehpaya çarptı. Sehpa devrildi. Üzümler saçıldı. Çocuk meyvelerin üstüne düştü. Ezilen üzümlerin suyu gömleğinde mor lekeler bıraktı. Sehpanın arasına pirinç toplarla süslü bir çember geçirmiş olan ayakları şimdi tavana bakıyordu. Al o zaman dedi Asef. Sohrab'ı kaldırdım. Bir iskelenin ayaklarına tutunan midiler gibi pantolona yapışmış olan ezik üzüm tanelerini temizledim. Hadi götür onu. Dedi Asef kapıyı göstererek. Sohrab'ın elini tuttum. Bu küçük elin derisi kuru nasırlıydı. Parmakları kıpırdadı. Benimkilere dolandı. Sohrab'ın fotoğraftaki hali gözümün önüne geldi. Kolunu Hasan'ın bacağına dolayış biçimi, başını babasının baldırına yanıtlayışı. İkisi de gülümsüyordu. Odayı bir uçtan ötekine geçerken ziller şıngırdadı. Kapıya kadar ulaşabildik. Ama diye seslendi Asef arkamızdan. Onu karşılıksız götürebileceğini söylemedim elbette. Döndüm. Ne istiyorsun? Onu hak etmen gerekiyor. Ne istiyorsun? Seninle yarım kalmış bir hesabımız var dedi. Anımsıyorsun değil mi? Elbette. Davut Han'ın kralı devirdiği günün ertesi gün olanları nasıl unutabilirdim? Yaşadığım süreci unutmayacaktım. O günden beri ne zaman Davut Han'ın adını duysam elindeki sapanı Asef'e doğrultmuş olan Hasan'ı gördüm. Ama bundan böyle Asef Goşgor, tek gözlü Asef deneceğini söyleyen sesini duydum. Hasan'ın cesaretini nasıl da kıskanmıştım. Asef geri çekilmiş, er geç ikimizin de hakkına geleceğini ant içmişti. Hasan'a verdiği sözü tutmuştu. Şimdi sıra bendeydi. Pekala dedim. Aklıma söyleyecek başka bir şey gelmediği için. Yalvaracak değildim. Bu onu daha da keyiflendirmekten başka işe yaramazdı. Asef, muhafızları odaya çağırdı. Beni iyi dinleyin dedi. Bir dakika sonra kapıyı kapatacağım. Sonra da ikimiz eski bir hesabı kapatacağız. Ne duyarsanız duyun, içeri girmeyeceksiniz. Kesinlikle girmeyeceksiniz. Muhafızlar başlarını salladı. Bir Asef'e bir bana baktılar. Peki ağa efendi, bu iş bitince ikimizden biri bu odadan sağ çıkacak dedi Asef. Eğer bu kişi o olursa özgürlüğünü kazanmış demektir. Gitmesine izin vereceksiniz. Anlaşıldı mı? Yaşlıca muhafız kıpırdandı. Ama ağa efendi, kapıdan o çıkarsa bırakın gitsin diye bağırdı Asef. İki adam irkildiler ama başlarını o anlamında salladılar. Döndüler, çıkmaya hazırlandılar. Bir tanesi Sohrab'a uzandı. Bırak kalsın dedi Asef. Sırıttı, izlesin. Bu tür dersler erkek çocuklar için iyidir. Muhafızlar çıktı. Asef elindeki tesbihi bıraktı. Siyah yeleğini göğüs cebine uzandı. Cepten çıkardığı şey beni hiç şaşırtmadı. Paslanmaz çelikten muşta.